Ayrım 55.
Sayfa 1082. İtiraf edelim ki her şeye rağmen temizlik lağımın medeniyete gösterdiği bir saygı olduğundan, bu görüş açısından Tartüf'ün vicdanının, Augias'ın ahırına göre bir ilerleme olduğundan hiç şüphesiz ki Paris lağımı düzeltilmiştir. Dipnot, 3000 sığırın bulunduğu 30 yıl hiç temizlenmeyen ahırların sahibi olan efsanevi kral. Bu ilerlemeden de fazla bir şeydir. Bu bir değişmedir. Eski lağımla yeni lağım arasında bir devrim vardır. Bu devrimi kim yaptı? Herkesin unuttuğu, bizim adını açıkladığımız adam, Brunoso. 4. Gelecek ilerlemeler. Paris lağımının kazılması ufak bir iş değildi. Son 10 yüzyıl bunun üzerinde çalıştılar, bitiremediler, tıpkı Paris'i tamamlayamadıkları gibi. Gerçekten de lağım Paris'in genişlemesinin bütün tepkilerinin etkisi altında kalıyor. Toprağın içinde bin kollu bir ahtapot gibi bir şey bu. Toprağın üzerindeki şehir büyüdükçe o da toprağın altında büyüyor. Şehir her sokak açışta lağımda bir kol uzatır. Eski krallık devri ancak 23.300 metre lağım yolu yapmıştı. 1 Ocak 1806'da Paris işin bu noktasındaydı. Biraz ileride gene sözünü edeceğimiz bu devirden sonra çalışma faydalı bir şekilde gayretle başladı, devam etti. Bu rakamlar çok gariptir. Napolyon 4804 metre, 17. Louis 5709 metre, 10. Charles 10836 metre, Louis Philippe 89.020 metre, 1848 Cumhuriyeti 23.381 metre, şimdiki idare 70.500 metre lağım yaptırdı. Şu anda hepsi 226.610 metre ediyor. 60 fersah lağım, Paris'in muazzam bağırsağı. Durmadan çalışan bilinmez dallanıp budaklanma, bilinmeyen sonsuz yapı. Görüldüğü gibi Paris'in yeraltı dehlizleri bugün yüzyılın başındakinden 10 kat daha büyüktür. Bu lağımı bugünkü oldukça mükemmel noktasına getirmek için ne kadar sebat, gayret gerektiğini tasavvur etmek kolay değildir. 1806'dan önceki 5 fersah lağımı eski krallık idaresiyle 18. yüzyılın son 10 yılı devrim belediyesi güçlükle açabilmişlerdi. Bu çalışmayı her türlü engel köstekliyordu. Bu engellerin bir kısmı toprağın cinsiyle ilgiliydi. Geri kalanları da Paris'in emekçi halkının ön yargılarından ileri geliyordu. Paris, kazmaya, çapaya, iskandile, insan eli değmesine şaşılacak derecede karşı gelen bir toprak tabakasının üzerine kurulmuştur. Paris denen o olağanüstü tarihi kuruluşun konduğu, o jeolojik teşekkülü oymak, içerisine girmek kadar zor bir şey olamaz. Çalışma herhangi bir şekilde başlayıp da bu balçıklı tabakaya dalar dalmaz yer altında direnmeler, engeller artar. Bunlar erimiş halde killer, su kaynakları, sert kayalar, özel bilimin hardal adını verdiği o yumuşak derin balçıklardır. İnce lüleci çamuru damarlarıyla şistli katlar, Adem'den önceki okyanuslarla, çağdaş istiridye kabukları kakmalı tabakalarla, kireçli tabakaları birbirinin üzerine yerleştiği bu topraklarda sivri kazma pek zor ilerler. Bazen bir dere yapılmaya başlayan bir kubbeyi birdenbire çökertir, işçileri sel içinde bırakır. Ya da kireçle karışık bir balçık akıntısı ortaya çıkar, en kalın destek dirseklerini bile cam gibi kırarak bir çağlayan hızıyla saldırır. Pek yakınlarda Viyet'te seferleri durdurmadan, kanalı boşaltmadan, ana lağımı Saint Martin kanalının altından geçirmek gerektiğinde, kanalın dibinde bir çatlak meydana geldi. Su birdenbire yeraltı şantiyesini, kurutma pompalarının bütün gücünü aşarak doldurdu. Bir dalgıca çatlağı aratmak gerekti. Bu çatlak büyük havuzun dar liman ağzındaydı, tıkanması ancak büyük güçlüklerle kabil oldu. Başka yerlerde Sen kıyılarında, hatta ırmaktan oldukça uzakta, mesela Belleville'de, Grand Rue'de, Lumière geçidinde, insanın içine gömüldüğü, bir adamın göz göre göre eridiği dipsiz kumlara rastlanır. Bunlara pis kokulardan boğulmayı, yıkıntılar altında gömülmeyi, birdenbire çökmeleri de ekleyin. İşçileri yavaş yavaş kaplayan tifüsü ekleyin. Bugün ustabaşı Mono ölmüş bulunuyor. Mono 10 metre derinlikte, Urk ana su borusunu da içine almak üzere, hendek biçiminde klişe galerisini açtı. Çoğu zaman pis kokulu yıkıntılar arasında kazıklar, lağım payandaları vurarak, sene kadar uzanan Hôpital Caddesi'ndeki Bievre'i kubbeledik. Paris'i Montmartre'ın sel sularından korumak, Martir Kapısı yakınındaki bu 9 hektarlık durgun ırmak gölüne akıntı verdi. 4 ay gece gündüz çalışarak 11 metre derinlikte Blanche Kapısı'ndan Aubervilliers yoluna kadar lağım hattını döşedi. Şimdiye kadar görülmemiş şey, Bardübek Caddesi'nde hendeksiz yerin 6 metre altında bir lağım yaptı. Bugün Mimar Dülo'da ölmüş bulunuyor. Dülo, Traversier Saint-Antoine Caddesi'nden Lursin Caddesi'ne kadar şehrin her noktasında 3000 metrelik lağımı kubbeledi. Arbalet'in ana boruya bağlanmasıyla Sansiye Muftar 4 yol ağzını yağmur sellerinden kurtardı. Akıcı kumlar içinde atılan temeller betonlar üzerine Saint-Georges lağımını kurdu. Sonra Notre Dame de Nazareth kolunun korkunç ızgara alçaltmasını yönetti. Bu kahramanlık olayları için bir resmi bildiri yayınlanmadı. Oysa ki bunlar savaş alanlarında aptalca boğazlaşmadan çok daha yararlı şeylerdir. 1832'de Paris lağımları bugünkü halinden çok uzaktılar. Brunesso hareket işaretini vermişti ama ondan sonraki büyük yapıyı gerçekleştirmek için koleranın ortaya çıkması gerekmişti. Söylesek şaşarsınız. Mesela şehrin dış çevresinde Venedik'teki gibi büyük kanal adı verilen lağımın bir kısmı Gurt Caddesi'nde üstü açık pis kokular yayan durgun bir göl gibiydi. Paris şehri ancak 1823 yılında bu ayıbı örtmek için gerekli olan 266.080 frank 6 santimi cebinde bulabildi. Komba, Künet, Saint-Mandé'deki 3 kuyu savakları, cihazları, çirkef çukurları, temizleyici kollarıyla ancak 1836'da yapıldı. Paris'in iç yolları yeni baştan yapıldı. Dediğimiz gibi de bir çeyrek yüzyıldan beri 10 kat büyüdü. Bundan 30 yıl önce 5-6 Haziran ayaklanması sırasında pek çok yerde hala eski lağımlar vardı. Bugün ortası kabarık olan yolların pek büyük kısmı o devirde yer yer delik deşik şoselerdi. Çoğu zaman bir caddenin ya da bir dört yol ağzının ulaştığı eğimli noktalarda gelip geçen kalabalığın ayaklarıyla parlak bir hale gelen, arabalar için tehlikeli kaygan olan, atları düşüren, kalın demir parmaklıklı geniş dört köşe ızgaralar görülürdü. Yollar ve Köprüler İdaresi'nin resmi dili bu eğimli noktalarla bu ızgaralara ters oluk gibi anlamlı bir ad vermişti. 1832'de bir yığın caddede Étoile, Saint-Louis, Temple, Vieille-sous-Temple, Notre-Dame du Nazareth, Folie-Méricourt caddelerinde, Fleur-Rıhtım caddesinde, Petit-Musc, Normandie, Pont-au-Biche, Marais caddelerinde, Saint-Martin mahallesinde, Notre-Dame de Victoire caddesinde, Montmartre mahallesinde, Grange Batelier Caddesi'nde, Şanzelize'de, Jacob Caddesi'nde, Tournon Caddesi'nde eski gotik çirkef utanmadan ağzını açıp duruyordu. Bunlar bazen etrafı binek taşlarıyla çevrilen, şahane bir küstahlıkla yerleşmiş muazzam boşluklardı. 1806'da Paris hala 1663 Mayıs'ında kaydedilen lağım sayısındaydı. 5.328 kulaç. Brunesso'dan sonra 1 Ocak 1832'de 40.300 metreyi bulmuştu. 1806'dan 1831'e kadar yılda ortalama olarak 750 metre lağım yapmışlardı. O zamandan beri her yıl 8 bin hatta 10 bin metre beton temeller üzerine su kireci karışımıyla tahta galeriler kuruldu. Bugünkü 60 fersahlık Paris lağımı metresi 200 franktan 48 milyon demektir. Başlangıçta gösterdiğimiz iktisadi gelişmeden başka bir muazzam konu olan Paris lağımlarına pek önemli genel sağlık problemleri de bağlıdır. Paris iki tabaka arasındadır. Bir su tabakası, bir de hava tabakası. Oldukça büyük bir yeraltı derinliğinde yatan ama gene de iki defa delerek yoklanan su tabakası, tebeşirle Jura kireci arasında yeşil kumlu taş tabakasından meydana gelmiştir. Bu tabaka 25 fersah çapında bir daire ile gösterilebilir. Bir sürü ırmak, dere oraya sızar. Grönel kuyusundan içilecek bir bardak suyun içinde Seine, Marne, Yon, Oise, Aisne, Cher, Vienne, Loire ırmakları vardır. Su tabakası sağlığa elverişlidir. Önce gökten sonra da topraktan gelir. Hava tabakası sağlığa zararlıdır. Lağım gelir. Lağımın bütün pis kokuları, buharları şehrin solunduğu havaya karışır. Solukların pis kokması ondandır. Şu husus bilimsel yönden tespit edilmiştir. Bir gübreliğin üzerinden alınan hava, Paris'in üzerinden alınan havadan çok daha temizdir. İlerlemenin de yardımıyla belirli bir süre içinde usuller mükemmelleştikçe, berraklık elde edilince, hava tabakasını temizlemek için su tabakası kullanılacaktır. Yani lağım yıkanacak. Herkes bilir ki lağımın yıkanması demek balçığın toprağa geri verilmesi, gübrenin kırlara, tarlalara geri gönderilmesi demektir. Bu basit olay bütün topluluklarda sefaletin azalmasına, sağlığın artmasına yol açacaktır. İçinde bulunduğumuz şu anda Paris'te hastalıkların yayılma alanı, Louvre bu vebalı pis tekerleğin poryası olarak alınırsa 50 fersah çevreye kadar uzanır. Denebilir ki 10 yüzyıldan beri lağım Paris'in hastalığıdır. Lağım şehrin kanına işlemiş bir kötülüktür. Halkın içgüdüsü burada hiç yanılmamıştır. Lağımcılık vaktiyle halkın gözünde hemen hemen hayvan paralayıcılık kadar tehlikeli, iğrençti. Bir duvarcıyı bu pis kokulu iğrenç hendeye inmeye razı edebilmek için çok yüksek ücret vermek gerekirdi. Kuyucunun merdiveni oraya dalmaya çekinirdi. Atasözü olarak lağıma inmek mezara girmektir denirdi. Dediğimiz gibi her türlü iğrenç efsaneler bu muazzam bulaşık çukurunu dehşetle örterdi. Ürkülen bir bataklık ki hem yeryüzü devrimlerinin hem de insanların devriminin izlerini taşır, orada bütün değişikliklerin kalıntıları bulunur, tufanın sedeflerinden Mara'nın paçavrasına kadar. Üçüncü kitap. Çamur ama ruh. 1. Lağım ve beklenmedik olaylar. Jean Valjean Paris lağımında bulunuyordu. Paris'le deniz arasında bir benzerlik daha. Enginde olduğu gibi burada da dalan kimse kaybolabilir. Bu değişme duyulmamış bir şeydi. Jean Valjean şehrin ta göbeğinde şehirden ayrılmıştı. Kaşla göz arasında bir kapağı açıp kapayıncaya kadar geçen zamanda, gün ışığından zifiri karanlığa, öğle vaktinden gece yarısına, gürültüden sessizliğe, gök gürlemesinin çevrintisinden mezarın durgunluğuna, Polonsa Caddesi'ninkinden çok daha mucizevi bir olayla, sonsuz tehlikeden mutlak bir güvenliğe geçivermişti. Birdenbire bir mahzene düşüş, Paris'in yeraltı zindanında kaybolma, her yanında ölüm bulunan bu sokaktan içinde hayat bulunan bir mezar gibi yere gitmek üzere ayrılma. Bu pek garip bir dakikaydı. Birkaç saniye şaşıra kaldı. Şaşkın şaşkın etrafı dinliyordu. Kurtuluşun kapağı birdenbire altında açılıvermişti. Tanrı'nın merhameti onu adeta hileyle kurtarmıştı. Kaderin sevimli tuzakları. Yalnız yaralı hiç kıpırdamıyordu. Jean Valjean bu çukurda taşıdığı şeyin canlı mı, ölü mü olduğunu bilmiyordu. İlk duygusu körleşme oldu. Birdenbire hiçbir şey göremedi. Bir de bir an için sağırlaşır gibi oldu. Hiçbir şey işitmiyordu. Birkaç adım üstünde şiddetle devam eden boğazlaşmanın çılgın kasırgası, dediğimiz gibi aradaki toprak kalınlığı sayesinde ona ancak sönük, belirsiz bir şekilde pek derinlerden duyulan bir gürültü gibi geliyordu. Ayağını bastığı yerin sağlam olduğunu hissediyordu. Hepsi o kadar. Ama bu yeterdi. Önce bir kolunu, sonra ötekini uzattı. Duvarı her iki yandan elledi. Geçidin dar olduğunu anladı. Ayağa kaydı. Böylece de döşeme taşlarının ıslak olduğunu anladı. Bir delik, bir çirkef çukuru, bir uçurum bulunmasından korkarak bir ayağını ihtiyatla ileri uzattı. Taş döşeli yerin devam ettiğini anladı. Kokulu bir esinti ona nerede bulunduğunu haber verdi. Birkaç dakika sonra etrafını görebildi. İçeri süzüldüğü delikten bir parça ışık sızıyordu. Gözleri bu mahzene alıştı, bir şeyler fark etmeye başladı. İçinde saklandığı koridor, durumu hiçbir kelime bundan daha iyi anlatamaz, arkasında duvarla örülmüştü. Bu özel dilin, ana borudan ayrılan kol diye adlandırdığı o çıkmaz sokaklardan biriydi. Önünde başka bir duvar, karanlık bir duvar vardı. Yukarıdaki delikten gelen ışık, Jean Valjean'ın bulunduğu yerden 10-12 adım ötede bitiyor, lağımın nemli duvarında, birkaç metrelik yerde donuk bir beyazlık yaratıyordu. Ondan öteye karanlık artıyordu. Oraya ilerlemek korkunç görünüyordu. Giriş denizde batmaya benziyordu. Oysa bu sis duvarına gömülebilirdi, hem de gömülmeliydi. Hatta acele etmeliydi. Taşların altında kendisinin fark ettiği o ızgarayı askerlerin de görebileceğini, her şeyin bu rastlantıya bağlı olduğunu düşündü. Onlar da bu kuyuya inebilirler, orasını araştırabilirlerdi. Kaybedilecek bir dakika bile yoktu. Marius'u yere bırakmıştı, oradan aldı. Bu da tam yerinde bir sözdür, yeniden sırtlandı, yürümeye başladı. Bu karanlığa azimle daldı. Gerçek şuydu ki Jean Valjean'ın düşündüğünden daha az kurtulmuşlardı. Onları belki de daha öncekiler kadar büyük, daha başka türlü tehlikeler bekliyordu. Savaşın şiddetli kasırgasından sonra pis bataklıklar, tuzaklar mağarası, hercümeçten sonra çirkef çukuru. Jean Valjean cehennemin bir dairesinden ötekine düşmüştü. 50 adım gittikten sonra durmak zorunda kaldı. Ortaya bir mesele çıkmıştı. Geçit bir başka dar uzun yola ulaşıyor, onu yanlamasına kesiyordu. Orada iki yol vardı. Hangisine sapmalıydı acaba? Sağa mı yoksa sola mı dönmeliydi? Bu zifiri karanlık dehlizde yönünü nasıl bulmalıydı? Daha önce de belirtmiştik. Bu dehlizin bir tek yol göstericisi vardı ki o da eğimidir. Eğimi tutturup gitmek, ırmağa varmak demektir. Jean Valjean bunu hemen anladı. Alin lağımında bulunduğunu, soldaki yolu seçer de eğimden aşağı doğru giderse, bir çeyrek saate kalmadan Pont-au-Change'la Pont-Neuf arasında sen üzerinde bir kavşağa ulaşacağını, yani gün ortasında Paris'in en kalabalık bir noktasında ortaya çıkıvereceğini düşündü. Belki de bir dört yol ağzındaki deliklerden birine ulaşacaktı. Ayaklarının altında yerden kanlara bulanmış iki adamın çıktığını görünce yolcuların düşeceği şaşkınlığı, belediye çavuşlarının birdenbire çıkıp gelivermeleri, yakındaki karakol askerlerinin silaha sarılması. Dışarı çıkmadan yakalanırlardı. Dehlize dalmak, bu karanlığa güvenmek, çıkış içinde Tanrı'ya teslim olmak daha iyiydi. Eğimin ters yönüne doğru gitti, sağa saptı. Galerinin köşesini dönünce ızgaradan gelen uzak ışık kayboldu, karanlık perdesi üzerine yeniden kapandı, Jean Valjean yeniden körleşti. Gene de yoluna devam etti, hem de elinden geldiği kadar aceleyle. Marius'un iki kolu da onun boynuna dolanmıştı, ayakları da arkasında sallanıyordu. Jean Valjean bir eliyle iki kolu tutuyor, öbür eliyle duvarı yokluyordu. Marius'un yanağı yanağına dokunuyordu, kanlı olduğu için de yapışıyordu. Yaralıdan gelen ılık bir derenin üzerine aktığını, elbiselerinin içine geçtiğini duyuyordu. Bu arada kulağına yaralının ağzı dokundukça duyduğu ıslak sıcaklık, onun soluk aldığını yani sağ olduğunu belirtiyordu. Jean Valjean'ın şimdi yol aldığı koridor birincisinden daha dardı. Burada çok zorlukla yürüyordu. Bir gün önceki yağmur suları daha iyice atmamıştı. Ark tabanı ortasında küçük bir sel meydana getiriyordu. Ayaklarını suya sokmamak, duvara doğru büzülmek zorundaydı. Böylece karanlıklar içinde gidiyordu. Görülmezler içinde el yordamıyla ilerleyen, yer altında karanlıkların iliğinde kaybolmuş gece yaratıklarına benziyordu. Yalnız ya uzaklardaki delikler bu yoğun sesin içine bir parçacık titrek bir ışık yolladığından ya da gözleri karanlığa alıştığından yavaş yavaş belli belirsiz bir görüşe kavuştu. Bazen dokunduğu duvarı, bazen altından geçtiği kubbeyi hayal meyal seçebiliyordu. Gece göz bebekleri genişler, en sonunda gecenin içinde bir aydınlık fark eder. Onun gibi felaketin içinde de ruh genişler, sonunda Tanrı'ya kavuşur. Yönünü bulmak pek zordu. Lağım yollarının planı üzerinde bulunan sokakları yansıtır. O devrin Paris'inde 2200 sokak vardı. Bunun üzerine bir de lağım denen o karanlık kollar ormanı göz önüne getirilsin. O devirdeki lağım yolları ucuca getirilse 11 fersah ederdi. Yukarıda söylediğimiz gibi bugünkü ağ son 30 yılın özel çalışmaları sayesinde 60 fersahtan çoktur. Jean Valjean yanılmaya başladı. Saint-Denis Caddesi'nin altında bulunduğunu sandı. Orada bulunmayışı da gerçekten üzücü bir olaydı. Saint-Denis Caddesi'nin altında 13. Louis devrinden kalma eski taş bir lağım vardı. Bu lağım doğuda Büyük Lağım denen ana boruya gider. Sağda eski serseriler yatağı hizasında bir tek dirseği vardır. Bir tek kol olarak da Saint-Martin Lağımının kolunu alır. Dört kolu haç biçiminde kesişir. Yalnız giriş Korint meyhanesinin yanında olan Petit Truanderie'nin dar lağım yolunun Saint-Denis yeraltı yoluyla hiçbir bağlantısı yoktu. O yol Montmartre lağımına ulaşır. İşte Jean Valjean buraya sapmıştı.